Ayrım 17, Yol Ayrımında Türkiye, Selçuk Şirin, sayfa 182. Tercih yapacak genç arkadaşa mektup. Eski bir danışman psikolog olarak müsaade edersen birkaç konuda seninle dertleşmek istiyorum. Bir üniversite seçme hakkını elde etmiş sayılı gençten birisin. Tebrikler, başarının keyfini çıkar. Tercih yaparken birçok yerden sana nasihatler yağdığını biliyorum. Ben şurayı seç, burayı yazma diyecek durumda değilim. Ama yıllardır benden bu dönemde fikir isteyen arkadaşlarla paylaştığım tercih prensiplerini seninle de paylaşmak isterim. Üniversite tercihi geri dönüş olmayan bir karar değil. Önceki kuşaklardan farklı olarak sizler kariyer gelişiminin üniversiteyle bitmediği, mesleklerin hızla değiştiği ve insanların en az 3 farklı kariyer değiştirdiği bir zamanda yaşıyorsunuz. Öyle olduğu için artık üniversiteler daha esnek programlar sunuyor, çift anadal olanağı veriyor, yatay ve dikey geçişi teşvik ediyor. Bütün bunlar olurken pek çok profesyonel meslek artık lisansa değil, yüksek lisans derecesine göre belirleniyor. İşte tüm bu nedenlerle üniversite tercihi artık eskisi kadar belirleyici değil insan hayatında. Söz konusu kariyeriniz ise daha pek çok tercih yapma fırsatınız olacak. Taban puanlarına değil, aynaya bakarak tercih yapın. Sıralamalar başkalarının tercihlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Sıralamalara göre herkes neyi tercih ettiyse, sizin de o alanı tercih etmeniz size arzu ettiğiniz huzuru ve başarıyı getirmeyecek. O nedenle benim tavsiyem tutkuyla bağlı olduğunuz bir alanı tercih etmeniz. Zira artık ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız önemli. Sıradan bir tıp doktoru olacağınıza mesleğine tutkuyla bağlı bir hemşire olun. Tutkunuzu somutlamanız için şu basit soru işinize yarayabilir. En son zamanı ve mekanı unuttuğunuz uğraş neydi? Her meslekte başarılı olmanın sırrı bu soruda yatıyor. Biliyorum bu söylediklerimi yazmak kolay, uygulamak zor. Zira üniversite tercihinizi kendiniz için olduğu kadar aileniz ve çevreniz için de yapıyorsunuz. Ama günün sonunda aynaya baktığınızda bir tek kendinizi göreceksiniz. Bölüm değil, üniversite seçin. İlki spesifik bir mesleği, ikincisi genel bir akademik ortamı işaret ediyor. Mesleğe bağlı tercihler giderek daha riskli bir hale geliyor. Zira mesleklerin ömrü giderek kısalıyor. Bugün olan mesleklerin bir kısmı siz iş hayatına başladığınızda olmayacak ve şu an size tercih olarak sunulmayan pek çok meslek iş piyasasında sizi bekliyor olacak. Meslek ilanlarıyla üniversite tercih rehberinde sunulan meslekler arasındaki uçurum yeterince uyarıcı olmalı. O nedenle başta tıp, hukuk, psikoloji gibi profesyonel meslek alanları dışında spesifik meslek odaklı bölüm tercihleri yerine akademik ortamına güvendiğiniz, size iyi bir sosyal network sunan üniversiteyi tercih ediniz. Sıradan bir üniversitenin iyi bir bölümündense iyi bir üniversitenin sıradan bir bölümü daha evladır. İklimi dünya olan bir üniversite tercih edin. Yıllardır dünya global bir köy oluyor sözünü duydunuz ama o söz hiç şimdi olduğu kadar gerçek olmamıştı. Artık geleceğinizi tek bir ülke sınırları içinde planlamanız mümkün değil. Türkiye gibi jeopolitik konumu gereği zaten dış dünyayla ilişkisi güçlü olan bir ülkede sadece Türkiye içinde kalacak bir eğitimle yetinmeyin. Zaten global dünyada rekabet etmeniz için o dünyayı yaşamanız şart. Seçeceğiniz üniversite ne kadar iyi olursa olsun bir kampüsün tüm aradıklarınızı size sunması mümkün değil. O nedenle dış dünyayla bağları güçlü, Erasmus gibi uluslararası öğrenci değişim programları konusunda uzmanlaşmış, kampüsünde uluslararası öğrencilere geniş yer veren bir üniversite tercih edin. Üniversite adı üstünde farklı kültürlerin bir arada birbirinden öğrenerek geliştiği bir yer. İşte tüm bu nedenlerle ıssız bir ada gibi tek başına her şeyi yapmaya çalışan değil, dünyadaki trendleri ve kültürleri kampusuna getiren, kampusundaki öğrencileri de dünyaya götüren bir üniversite tercih edin. Kolay gelsin. Yaz tatilinde geriye düşen çocuklar. Okullar tatile girerken gündemimizde olması gereken bir kavram var. Tatilde öğrenme kaybı. OECD'den Obama'ya herkesin dilinde olan bu kavram maalesef bizde pek bilinmiyor. Oysa tüm uluslararası sınavlarda dökülen ve dünyada en uzun yaz tatili yapan ülke olarak en çok bizim dert etmemiz gerek tatilde öğrenme kaybını. Tatilde öğrenme kaybı nedir? Sayısız araştırma sonucu ortaya çıkan veriyi aşağıdaki görselde özetledim. Özetle bildiğimiz şu, çocuklar okulda öğrendikleri bilgi ve becerilerin bir kısmını yaz tatilinde kaybederek bir sonraki sınıfa geçiyor. Ama bu kayıp her çocuk için geçerli değil. Bazı çocuklar okulda öğrendiğini yazın kaybederken, başka bir grup çocuk okulda öğrendiğinin üstüne tatilde yeni bilgi ve beceriler ekliyor. Birinci grup yaz tatilinde öğrenme ortamı bulurken, ikinci gruptaki çocuklar bulamıyor. Bu iki grup arasındaki fark okulun açık olduğu aylarda biraz kapanıyor ama yaz tatilinde giderek daha fazla açılıyor. Üniversite sınavına gelindiğinde bu iki grup arasındaki başarı farkı yaklaşık 1,5 yıllık bir öğrenmeye denk geliyor. Ciddi sonuçları olan bir farktan söz ediyoruz. Maalesef bizde tatilde öğrenme kaybını arttıran önemli faktörler var. Bunlardan ilki yaz tatilinin uzunluğu. Avrupa'da bizim kadar çok tatili olan okul sistemi yok. Uzun yaz tatili öğrenme fırsatı olan çocuklar için bir dezavantaj değil. Ancak okul dışında öğrenme fırsatı sınırlı çocuklar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Yani tatil uzadıkça bu iki grup arasındaki eşitsizlik de artıyor. Bizde öğrenme kaybını arttıran bir diğer faktör de evlerdeki eğitici kaynakların, örneğin kitapların son derece sınırlı olması. Aşağıda 2012 PISA'dan bir veri paylaşıyorum. Türkiye'de çocuğu 15 yaşında olan bir ailenin evinde kaç kitap var diye baktığımızda karşımıza sefil bir tablo çıkıyor. Bizde evinde 100'den çok kitabı olanların oranı %18, OECD ülkelerinin ortalaması %38. Avrupa'daki ülkelere tek tek bakarak moral bozmak istemem ama bu tabloda da gördüğünüz gibi bizdeki evlerin %54'ünde 25 ya da daha az kitap var. Tatilde öğrenme kaybı işte en çok bu çocuklar için geçerli. Yani okuldan uzak bir ortamda evde kitap ve diğer kaynakları zengin olan çocuklar bir sonraki yıla çok daha hazır geliyor. Bütün dünyada tatilde öğrenme kaybının önüne geçmek için okul takvimlerinin değiştirilmesinden, yaz aylarında çocuklara yönelik kamplara ve yaz okullarına kadar pek çok çözüm arayışı var. ABD'de bilfiil Obama ve eşi Michelle Obama bu işin öncülüğünü yapıyor. Zira tatilde öğrenme farkı orada en çok azınlık ve göçmen çocuklarını vuruyor. İşte tam da bu nedenle şu sıralar Avrupa'da ya da Amerika'da herhangi bir kitapçıya girdiğinizde tatil kitaplarının kitapçılarda geniş rayonları kapladığını görürsünüz. Bu kitaplarda çoktan seçmeli sınavlar ya da ezberi teşvik eden bilgiler değil, projeye dayalı etkinlikler yer alıyor. Amaç yaparak ve severek öğrenmeyi teşvik etmek. Tatilde öğrenme kaybıyla başa çıkmanın bir diğer yolu da yaz kampları. Çocukların çok sevdiği ama okulların giderek müfredatlarından çıkarttığı spor ve sanat etkinlikleri için ideal bir zaman yaz tatili. Pek çok çalışmadan biliyoruz ki kendi ilgisi doğrultusunda sanatsal ve bedensel becerilerini geliştiren çocuklar diğer akademik alanlara daha yoğun bir ilgiyle bağlanmakta ve dolayısıyla okulda da daha başarılı olmakta. Tatilde öğrenme deyince elbette ille de organize bir öğrenme ortamı şart değil. Tarihi mekanlara yapılan turistik geziler, müze ziyaretleri, köy ve doğa gezileri bu bağlamda çocuklarımızın dünyalarını zenginleştirmek için büyük fırsat. Bu ziyaretlerde çocukların ön araştırma yapmasını teşvik ederek onlara rehberlik görevi verilmesi, aynı zamanda onlardaki tarih, doğa ve çevre bilincinin gelişmesi için çok etkili olabilir örneğin. Ama bence yaz tatilinde çocuklarımız için yapacağımız en kıymetli şey odağında onların olduğu zaman paylaşımı. Kaliteli zaman paylaşımı deyince biraz kuru kalıyor ama yaz ayları her şeyden önce ebeveynlerin çocuklarıyla daha geniş vakit geçirdiği dönemler. Nitekim araştırmalar özellikle erken yaşlardaki çocuklarımızla yaptığımız sohbetlerin, oynadığımız oyunların, onların zeka gelişimini de son derece pozitif bir şekilde etkilediğini gösteriyor. Tatilde öğrenme kaybını tersine çevirmek için kaçınmamız gereken tek bir şey var. okulun sıkıcı taraflarını yaz tatiline taşımak. Malum çocuklar giderek okuldan soğuyor. Bunun önemli bir sebebi var olan sınav odaklı okul sisteminin öğrenmeyi kendi içinde anlamlı ve eğlenceli bir uğraş olmaktan çıkartmış olması. O halde tatilde öğrenme kaybıyla başa çıkmak için en son yapmamız gereken şey öğrenmeyi sıkıcı hale getiren bu yaklaşımdan kaçınmak. Yani test kitapları, sınav odaklı hazırlık çalışmalarıyla dolu bir tatil planı çocuğun okuldan ve tatilden soğumasından başka bir işe yaramaz. Oysa yaz tatili çocuğun kendisini keşfetmesine, okul döneminde yapamadıklarını yapmasına ve öğrenmeyi yeniden öğrenmesine olanak veren keyifli bir öğrenme zamanı olabilir. Ebeveynlik krizi. Bu çağda yeni çocuk bekleyenler, çocuğu olanlar çok iyi bilirler. Ana babalık bilmediğiniz bir memlekette yol bulmaktır. En küçük bir rahatsızlık belirtisinde kendimizi acil serviste bulmak, her gelişme aşamasında internete, telefona koşarak olup biteni anlamaya çalışmak, ebeveynliğin kaçınılmaz yanları artık. Modern dünyada anne babalık artık ciddi bir öğrenme işi. Anne babaların çocuklarını nasıl yetiştireceklerini anlama çabaları belki hep vardı. Ama bu ihtiyaç bizim kuşakla birlikte krize dönmüş durumda. Önce bizim kuşağı tarif edeyim. Bizim kuşağın önemli bir kısmı köylerde, yani kırsal kesimde dünyaya gözlerini açtı. Ülkenin %75'inin köylerde yaşadığı bir devrin çocuklarıyız biz. Sonra hızlı bir göç ve kentleşmeyle birlikte ülke nüfusunun %75'i kentlerde yaşar oldu. Bizlerin ebeveynlik dahil hayata dair öğrendiklerimizin bağlamı, yani kültürel iklimi, bizim oralarda, yani geçmişte olup bitmiş, şimdi olmayan bir yerde kaldı. Böyle olunca da özellikle çocuk yetiştirme gibi bir beceri bizim kuşağın elinden alınmış oldu. Yaşadığımız kültürel savruluş sonucu her şey hızla değişirken, ortada kafamız karıştığında başvuracağımız bir kurallar külliyesi de pek kalmadı. Kalanlar da zamanın yok edici çarpanıyla işlevsiz oldu. İşte bu nedenlerle ebeveynlik, yani ana babaların çocuklarını nasıl yetiştireceklerini belirleyen davranışlar silsilesi kültürel bir olgu. Aynı coğrafyada aynı kültürü paylaşan dedemle nenem evlendikten sonra ömürlerinin tamamını doğdukları yerde tamamladılar. Değişimin değil durağanlığın kural olduğu zamanda yaşayıp, dedelerinden nenelerinden gördükleri gibi yetiştirdiler çocuklarını. Kuşaklar boyu sınanmış bir kurallar silsilesiyle çocuklarını topluma kazandırmanın huzurunu yaşadılar. Kendi ana babalarından ne gördülerse onu uygulamak sorunlarının büyük bir kısmını çözüyordu. Ebeveynlik onların şahsi kararlarına bırakılmayacak kadar kamusal bir görev olduğu için onlar kadar onların ebeveynleri de süreçte rol oynadılar. Geniş bir ailede yaşamanın böyle faydaları vardı. Elbette bir noktaya kadar onların yaşamında da değişim vardı. Ama temel kural geleneğin geçerliliğiydi. Gelenek değişime direnebiliyordu. Özetle dedemle nenemin zamanında, yani nüfusunun %75'i köylerde, kalanı da yüzyıllardır şehirlerde yaşadığı için o zamanın ebeveynleri kendi koydukları kurallardan ziyade kuşaktan kuşağa aktarılan kurallara uymanın rahatlığıyla ebeveynlik yaptılar. Bizim kuşağın ebeveynliğine gelince iş biraz sarpa sardı. Köyden kente gelmiş, tarihin en hızlı bilgi dönüşümlerinden birine şahit olmuş kuşak, bilmedikleri bir dünyada yaşayacak çocuklar yetiştiriyor. Artık kendi köyünden ya da mahallesinden eş bulanların sayısı giderek azalıyor. Geniş ailede geçmişte kaldı. Hal böyle olunca da geçmişten gelen çocuk yetiştirme kuralları ciddi anlamda yoruma muhtaç. Ana babalarımızdan kalan kurallar silsilesi, modern ve karmaşık kent yaşamında büyük oranda işlevini yitirdi. Elimizin altında olan kılavuz bu haliyle tarihi geçmiş bir yol haritası. Biraz gelenekten, biraz kendimizden, biraz da uzmanlardan yardım alarak yol yordam bulmaya çalışıyoruz. Çocuğun ruhsal, davranışsal ve zihinsel gelişimine yön verecek pek çok konuda farkına vararak ya da varmadan gün içinde karar verir bir ebeveyn. Deneysel çıkışlarla geçiştirilecek bir olgu. Televizyon yasak, dayak yok demekle üstü örtülecek bir durum değil bu. Detaylı bir yol haritası, bütünlüklü bir ebeveyn kılavuzu gerek. Bizim kuşağın elinde geçmişten gelen böyle bir külliyat olmadığı için ebeveyn olarak kendi kılavuzumuzu kendimiz ürettik. Dört başı mamur bir değerler bütünü oluşturmak tek bir kişinin harcı olmadığı için de kuşak olarak çocuklarımızı yetiştirmekte epey stres yaşıyoruz. Ben bu duruma ebeveynlik krizi diyorum. Kendi yaşadıklarımızdan öğrendiklerimiz çocuklarımızı yetiştirmekte biraz değil, oldukça yetersiz kalıyor. Her ihtiyaç toplumda bir karşılık bulur. Ebeveynlik krizini gidermek için de her toplum kendi içinde çözümler üretiyor. Modern toplumlarda bu ihtiyacı daha ziyade uzmanlar, yani psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, tıp doktorları ve tabii ki öğretmenler karşılıyorlar. Örneğin Amerika'da Dr. Spock yazdığı çocuk yetiştirme kitaplarıyla o kadar etkili olmuştur ki koca bir kuşağa onun adı verilmiştir. Aynı şekilde Sears'ın ebeveynler için yazdığı kitaplar halen en çok satanlar arasında. Hızla şehirleşen Güney ve Doğu toplumlarında ise uzmanlar kadar dini liderler de ebeveynlere nasıl anne babalık yapacakları konusunda ciddi bir bilgi aktarımında bulunuyor. Benzer şekilde televizyonlarda etkin iletişim kuran pek çok yarı uzman, örneğin Amerika'da Dr. Phil, Dr. Oz ve tabii ki Oprah çocuk gelişimi konusunda tahmin edeceğinizden çok daha büyük rol oynuyor. Türkiye'de Batı ve Doğu sentezini bu konuda da görmek mümkün. Bir taraftan uzmanlar ve TV kişilikleri ebeveynlik krizine çare olmaya çalışırken, diğer taraftan dini liderler ve tabii ki öğretmenler ortaya çıkan boşluğu dolduruyor. Bütün bu kaynaklardan toplanan verilerle anne babalar yollarını bulmaya çalışıyorlar. Artık onlar da biliyorlar ki tek bir kılavuz, her çocuğa uyan ortak bir yol haritası yok bu kuşak için. Yaşanılan kültürel ve sosyal bağlama ve tabii ki zamana göre her çocuğa yeni bir harita çizildiği bir dönemde ebeveynliğin kendisi de doğal olmaktan çıkıp bir uzmanlığa dönüşüyor. Bizim kuşağın ebeveynleri yaşadıkları streste yalnız olmadıklarını bilmeli. Ebeveynlik öğrenme ve paylaşma işi. Dershaneler sadece sınava mı hazırlıyor? Dershane tartışması yeniden gündemde ve siyasetçiler, işletmeciler, eğitimciler dahil hemen her kesim konu hakkında fikir beyan etmiş durumda. Fikrini bilmediğimiz tek bir kesim var, o da üniversite sınavına hazırlanan adaylar. Türkiye'deki diğer tartışmalarda olduğu gibi dershane tartışmasında da kimsenin aklına meseleyi asıl muhatabıyla müzakere etmek gelmiyor. Oysa dershaneler adaylar için var. Onların sesine kulak vermeden atacağımız her adım biraz eksik kalacaktır. İşte bu saikle İksara Veri Araştırma'nın yapmış olduğu araştırmaya dikkatlice bakmak gerekiyor. İksara koordinatörü Yeliz Düşkün'ün yaptığı analizlerden yola çıkarak aşağıda sizleri de şaşırtacağını düşündüğüm bazı sonuçları paylaşıyorum. İksara'nın üniversite sınavına hazırlık çağında olan adaylar üzerinde Türkiye çapında yaptığı araştırmada size iki tercihten birini seçin deseler, ikisi de ücretsiz olsa okula mı devam etmek istersiniz yoksa dershaneye mi diye sorulduğunda adayların çoğunluğu yani %60'ı dershane yanıtını veriyor. Dershane tercihi düz lise mezunlarında en yüksek, özel lise mezunlarında ise en düşük seviyededir. Bu veriler ışığında dershanelerin kapanması öncelikle dar gelirli ailelerin çocuklarını mağdur edecektir. Peki dershaneler niçin liselere göre daha çok tercih ediliyor? İksara olarak elimizdeki veriler öğrencilerin dershaneden yalnızca sınava hazırlık hizmeti almadığını gösteriyor. Her 4 üniversite adayı öğrenciden 3'ü dershanenin hedef belirleme, sosyal ilişkilerde gelişme sağlama ve zamanı verimli kullanma gibi sınav hazırlığına görece uzak konularda da son derece yararlı olduğunu düşünüyor. Bu konuların hiçbiri dershane deyince aklımıza gelen sınava hazırlık kavramının temel unsuru değildir. Ama bu unsurlar olmadan da öğrencilerin eğitim hayatında başarılı olmaları mümkün değil. Eğer hedefini belirleme yeteneği olan sosyal ilişkileri pozitif, zamanı verimli kullanan bir kuşak yetiştirmek istiyorsak, dershanelerin olmadığı bir ortamda çok daha ciddi sorunlarla karşılaşacağımızı bilmemiz gerekiyor. Yine elimizdeki veriler hem okula hem dershaneye devam eden her 4 öğrenciden 3'ünün okula kıyasla dershanede kendisiyle daha fazla ilgilenildiğini düşündüğünü gösteriyor. Bu akademik ve psikolojik ilgi yalnızca akademik konularla sınırlı değil. Çünkü bu öğrencilerin %53'ü yalnızca dershaneden rehberlik desteği aldığını söylüyor. İşte bu noktada oturup çok ciddi olarak bir hesap yapmamız gerekiyor. Dershanelerin kapandığı bir Türkiye'de özellikle dar gelirli ailelerden gelen çocuklara rehberlik hizmetlerini kim sunacak? Rehberlik dediğimiz hizmet alanı kendini tanımaktan, kendine en iyi eğitim ve meslek alanını seçmeye kadar geniş ve kritik bir alanı kapsıyor. Rehber öğretmen eksikliği çekilen bir ortamda bu boşluğu dolduran dershaneleri devreden çıkarmak, bir kuşağı mesleki danışmanlıktan mahrum etmek demektir. Yüksek öğrenime geçişteki temel sorunumuz yanlış kariyer yönlendirmesi iken ve her kademede daha çok rehberlik hizmetine ihtiyaç olduğu resmi raporlarla dile getirilmişken, var olan ve işleyen bir çözümü devreden çıkarırken iki kere düşünmeliyiz. Son olarak dershaneler özünde sınava hazırlık merkezleri olarak tasarlanmış destekleyici eğitim kurumlarıdır. Ancak ortaya çıkış sebebi hatta temel işlevi ne olursa olsun bugün dershaneler Türkiye'de yalnızca sınav sisteminin değil geniş anlamda eğitim sisteminin de önemli bir parçası olmuş gözüküyor. Dershaneler artık öğrencilerin sadece yeni sosyal ilişkiler kurduğu, kariyerlerini planlamada ek rehberlik desteği aldıkları değil, okulda alamadıkları hizmetleri aldıkları bir yer. Dershanelerin işlevini değerlendirirken bu kurumların kapanmasıyla ortaya çıkacak boşlukların nasıl giderileceği her yönüyle ele alınmalıdır. Aksi durumda çoğu eğitim reform girişiminde olduğu gibi birkaç yıl sonra verilen kararların etkisi kimsenin inkar edemeyeceği bir boyuta ulaşacak ve adına dershane denmeyen ama işlevi aynı olan adı yeni kendisi eski kurumlar yeni bir reform olarak devreye sokulacaktır. Çünkü şunu biliyoruz ki toplumsal hayatta her ihtiyaç eninde sonunda karşılığını buluyor. Özetle, dünyanın her yerinde iyi eğitim kurumlarına gitmek isteyenler, o kurumların kapasitesinin çok üzerinde bir sayıya ulaşınca ek hizmet talep ediyorlar. Dershaneler bu insani talebin Türkiye'deki karşılığıdır. İksara Veri Analiz ve Araştırma AŞ, dershane algısı araştırmasından bir iki tabloyu gözden geçirelim isterseniz. Okul türüne göre size iki tercihten birini seçin deseler, ikisi de ücretsiz olsa hangisine devam edersiniz? Yalnızca dershaneye giden öğrencilere soruldu. Düz lise, okula %39, dershaneye %61. Anadolu liseleri, okula %37, dershaneye %63. Meslek liseleri, okula %41, dershaneye %58. Fen liseleri, okula %45, dershaneye %55. Özel liseler, okula %59, dershaneye %41. Toplam, okula %40, dershaneye %60. İkinci tablo, dershanenin hedef belirleme, sosyal ilişkilerde gelişme sağlama, zamanı verimli kullanma vesaire konularda yarar sağladığını düşünüyor musunuz? Evet, %76, hayır, %24. Üçüncü tablo, üniversiteye hazırlıkta rehberlik hizmetini okulunuzdan mı yoksa dershaneden mi alıyorsunuz? Yalnızca dershaneye giden öğrencilere soruldu. Bu tablodan sadece toplamı veriyorum, okuldan diyenler %10, dershaneden diyenler %53, her ikisinden diyenler %32, hiçbirinden diyenler %4. 17. ayrımın sonu, sayfa 192.